İyi günler Sayın A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Öykü Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Ben öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum. 1400 sene önce hiçbir insanın akıl edemeyeceği, tahmin edemeyeceği gerçeklerin Kur'an'da bildiriliyor olması bize Allah'ın Kur'an'da gerçekleri anlattığını ve hak kitap olduğunu ve Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor. Çünkü 1400 sene önce hiçbir insanoğlunun bugüne dair bilgileri verebilmesi mümkün değildi. Bunlardan bir tanesi de parmak izleri. İnsanların parmak izinin hepsinin birbirinden farklı olması, adeta kimlik gibi. Bu Kur'an'da bildirilen bir gerçek. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. 1400 sene önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vahiy sonucunda bize bildirdiği parmak izi mucizesi. Evet, onun parmak uçları dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz. Şeytanın Allah'sınız. Evet. Kur'an'da insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken insanların özellikle de bu parmak uçlarına dikkat çekilmiş. Ayette parmak uçlarının vurgulanması son derece hikmetlidir. Çünkü parmak izindeki şekiller ve detaylar tamamen kişiye özeldir. Şu an dünya üzerinde yaşayan ve tarih boyunca yaşamış olan tüm insanların parmak izleri birbirinden farklıdır. Dahası aynı DNA dizilimine sahip tek yumurta ikizleri dahi farklı parmak izine sahiptirler. Parmak izi doğumdan önce ceninin üzerinde son şeklini alır ve kalıcı yara olması dışında ömür boyu sabit kalır. İşte bu nedenle parmak izi herkese özel çok önemli bir kimlik kartı sayılmakta ve parmak izi bilimi ise insanlar tarafından bilinen tek ve değişmez ve yanılmaz kimlik tespit yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ancak önemli olan parmak izinin özelliğinin ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru keşfedilmiş olmasıdır. Ondan önce insanların parmak izinin hiçbir özelliği ve anlamı olmayan çizgiler olarak görmüştür. Fakat Kur'an'da o dönemde kimsenin dikkatini dahi çekmeyen parmak izleri vurgulanmakta ve bu izlerin ancak çağımızda fark edilen önemine dikkat çekilmektedir. Burada görüyoruz gerçekten 19. yüzyılda bilimin gelişmesi sonucunda insanların parmaklarının izlerinin ayrı olduğu tespit edildi. Ama Kur'an'da 1400 sene önce insanlar belki bu konuya dikkat dahi edememişlerdir. Çünkü böyle bir bilim yoktu. Ama 1400 sene önce Kur'an'da bunun var oluyor olması bize Allah'ın yaratıcı olduğunu gösteriyor. Yaratanın Allah olduğunu gösteriyor insanları ve bütün evreni. Ve özelliklerini de Kur'an'da bazı özelliklerini de bildiriyor olması da bize Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim'i hak kitap olarak indirdiğini gösteriyor. Çünkü çok fazla bilimsel gerçek var. Sadece bilimsel değil, birçok konuda yani Kur'an'ın hepsinin içinde Kur'an var olması da başka bir mucize. İşte bilimsel olsun, coğrafya olsun, insanların anatomisiyle ilgili olsun, birçok özellik var. Bitkilerle ilgili olsun, Kur'an'da bunlarla mucizelerle ilgili. Bu da bize Allah'ın hak kitap olan Kur'an-ı Kerim'i bize bilimsel gelişmelerin olacağını ve bunlarla ilgili özellikleri de 1400 sene önceden bildirdiğini görüyoruz. Bu da gerçekten çok hikmetli.
Evet, yani bir de çok gerekli bir şey parmak izi. İnsanların kimlik tespitinde olmazsa olmaz bir konu. Şimdi dünyada başka ne türlü insanlar ayırt edilebilir, değil mi? Ve insanların zaten yaşayacağı hayatta parmak izinin de ne kadar fonksiyonel işe yaradığı bugün malum. Eğer olmasa hakikaten çok büyük sorunlar çıkardı. Yani DNA testi gibi ileri düzey teknikler daha bu yüzyılda uygulanmaya başladı. Onun öncesinde değil mi? Kimi bilim adamlarına göre 30 bin yazılı tarih var diyorlar. 30 bin yıllık tarih var diyorlar. Tarih ve insan olduğu sürece sürekli parmak izine, kimlik tespitine gerek olmuştu. Ve ne zaman kullanılmaya başladıysa, insanlar bunu ne zaman fark ettiyse o tarihten itibaren hep kullanıldı. Şu an parmak izsiz bir dünya zaten hiç düşünülemiyor bile. O kadar önemli bir konu. Bir de bilimsel olarak bakıldığında şimdi parmak uçlarımızdaki derinin yapısını belirleyen proteinlerde bir farklılık var herkeste. Mesela siz ikizsiniz, sizinki de farklı. Tek yumurta ikizi oluyor, onlarınki de farklı. Yani özellikle orada muhakkak ne olursa olsun aynı olmamasını sağlayan özel bir mekanizma var. Muhakkak farklı oluyor yani. Her insanın parmak izi muhakkak farklı oluyor. Ama bunun kaynağı ne? Şimdi mesela göz renginin bir kaynağı var gende belli. Renkli mesela gri oluyor, mavi oluyor, yeşil oluyor, kahverengi oluyor, tonları oluyor vesaire. Ama bunun varyasyonu belli. 16 tane gen var ve bunun kombinasyonları sonucunda çeşitli göz renkleri ortaya çıkıyor. Ama bu kadar. Yani belli, sayısı belli, ne olacağı belli. Yeni doğan bir insanın göz renginin ne olacağı 16-17 tane değişik renkten bir tanesini mesela seçiyorsunuz tonlarına göre. İlla ki bu olur. Çünkü başka bir göz rengi çıkacak. DNA'da bilgi yok. Varyasyon oluyor. Anne Çinli oluyor, baba Rus oluyor vesaire veya neresi olursa olsun. Muhakkak her iki insanın çocuğunun göz renginin olasılığı belli. Çünkü bilgi belli. Peki DNA'mız değişmediğine göre, DNA'mız aynı olduğuna göre sadece anne baba arasındaki genlerin baskınlık veya çekiniklik durumuna göre dış görünümde ortaya çıktığına göre, dışarıdan DNA eklenmediğine ve DNA'mızı kaybetmediğimize göre, her insanda 3 milyar 200 milyon tane bas çiftinin olduğu DNA herkes de aynı. Yani herkesin DNA'sının sayısı belli. Genlerimizin sayısı aynı. Ama farklı fenotipler çıkıyor. Varyasyon oluyor. Ayrı konu. Peki aynı bilgi varsa, aynı boy DNA varsa, herkes de aynı DNA varsa o zaman yani her insan DNA'sı %99.9 aynı. Peki parmak ucundaki bu proteinlerin sürekli yüzlerce yıldır farklı olmasının sebebi ne? Buna bilim adamları sonsuz çeşitlilik diyorlar. Sonsuz varyasyon diyorlar. Çok nadir bazı durumlarda mesela buna benzeyen bir mekanizma var. O da insanın immün sisteminde özellikle genler serbest bırakılıyor. Serbest bırakılıyor dedim. Özellikle bir enzim, özellikle genin karışıp daha renkli renk farklı formların ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani sanki DNA'nın o bölümünü, yani parmak izindeki şekilleri oluşturan her bir proteinin sentezlendiği DNA bölümünü özellikle varyasyon yapıyor. Özellikle karıştırıyor oradaki nükleik DNA, oradaki DNA şifresini. Ama nerede parmak ucundaki proteinleri şifreleyen genler varsa ve nerede sadece şekli etkileyen gen varsa sadece onlara değişiklik yapıyor. İmmün sistemde de buna benzer bir sistem var. Sadece şekilde bir değişiklik yapıyor. Ve sonuçta her insanın parmak izi daha önce ondan yaşamış bütün insanlardan farklı oluyor. O da ayrı bir mucize. Yani daha önceki bütün insanlardan farklı olması. Mesela günümüzde 6-7 milyar tane insan yaşıyor dünyada. Şimdi yeni doğan bebeğin, mesela bu şu an bir çocuk dünyaya gelmiştir. Parmak izine bakalım. 7 milyar tane insanın parmak izinden farklıdır kesinlikle. Bu çok acayip bir şey. Kim belirliyor bunu yani? O bebek nereden biliyor dışarıda 7 milyar insanın
bilinçli olarak
evet, ayrı ayrı parmak izi var.
Bilinçli olarak bile yapsak çok büyük bir kombinasyon. 7 milyar sadece şimdi baz alırsak yani şu anki yaşamı baz alırsak 7 milyar ve geçmiş yıllar da var. Onları da hesapladığımız zaman hepsi birbirinden farklı. Bu hani matematiksel olarak hesaplamaya çalışsak farklılığı çıkama içinden mümkün değil çıkmamız yani bu şekilde farklılık göstermesinin. Ve bu şekilde hiçbir farklı, herkes birbirinden farklı olarak yıllardır, mesela özellikle bu son işte 2000'li yıllardan önce 90'lı 2000'li yıllarda bu daha fazla gelişti. Herkesin parmak izinin farklı olduğuna göre herkesin artık farklı bir kimlik tespiti gibi oldu. Artık hani kimlikten çok parmak izinin daha çok geçerliliği var şu anki zamanda. Çünkü hiçbir değişiklik yapabilme şansın yok parmak izinde. O yüzden dolayı da insanlar açısından bu çok önemli bir yer kaplıyor şu anda. Ve birbirinden farklı 7 milyar tane farklı parmak izinden bahsediyoruz. Bunu hani bir tesadüfün yapması evrimcilerin dediği gibi ya da zaman içinde kendi içinde oluşması mümkün değil. Bu tesadüfler elbet bir tane iki tanesini beraber denk getirecek yani parmak izini. Ama tabii. Herkesten farklı, herkesin farklı parmak izi var şu anda. Bu da bize evrimin olmadığını, tesadüfün olmadığını gösteriyor yine inşallah.
Evet, zaten tesadüfün bir şey yapabilme gibi bir kabiliyeti de zaten yok da. Hani tesadüfen olduğuna hani inanırız diyor evrimciler. Zaten hani tesadüfen bir şey olamıyor ki yani dünyada. Hani bir şey olmuyor zaten. Hani olsa da tesadüfen bunun olasılığı hesaplanır gibi bir şey olsa. Zaten mantıken tesadüfen bir şeyin olması gibi bir konu yok. Dünyada böyle bir şey olmuyor. Tesadüfen yani harika, uyumlu sistem zaten var olmuyor. Ya tesadüf bir bardağın devrilmesine mi diyorlar veya bir şey yuvarladığında ne kadar yuvarlandığına mı diyorlar artık bilmiyorum. Ama sonuçta harika böyle yüzlerce, milyonlarca parçadan oluşan çok çok kompleks parçaların uyum içerisinde sürekli çalışmasını sağlayacak bir şey zaten olmuyor. Dolayısıyla tesadüfen olma ihtimali yok. Çünkü zaten tesadüfen olmuyor. Zaten yani zaten yok. Böyle bir şey yok zaten. Evet inşallah. Allah ayette benzersiz örnek almak edinmeksizin yaratan diyor inşallah. Bu Allah'ın bir sıfatı, Allah'ın bir ismi. Örnek almıyor Allah hiçbir şeyden. Münezzeh bundan, yoksun. Örnek alan biziz, insanız. Tasarlarken, bir şeyi araştırırken örnek alıyoruz, kıyas yapıyoruz, benzerini araştırıyoruz. Bir yerden kopya çekiyoruz vesaire, artık birçok şey yapabiliyor insanoğlu. Ama yoktan, olmayan, sıfırdan bir şeyi insanoğlu yapamıyor. Bu sadece Allah yapabiliyor inşallah. Yani Allah yaratıyor inşallah. Allah'ın yaratmasıyla var olan bir konu bu. Parmak izi de bunun en güzel görsellerinden, bir tecellisinden, delillerinden bir tanesi inşallah. Şimdi bir tane sunum yapmak istiyorum. Bu da sürekli her gün yüzlerce kez yaptığımız bir şey. Soluduğumuz hava ve onunla alakalı bir sunum inşallah. Oradaki iman hakikati. Evet. Her an soluduğumuz havada bulunan yüzlerce çeşit ve özellikteki mikroplar bu yolla bedenimize girmeye çalışırlar. Değil mi? Her zaman nefes alıyoruz burnumuzdan, ağzımızdan. Hemen, yani çünkü havada mikroorganizmalar var. Maya denen o mikroorganizmalar var. Bazen patojenik bakteriler var. Mesela birisi hapşırdığında onlar ölmüyor mesela. Havada duruyorlar. Hava onların...
Molekül halinde.
Evet. Yani çok hafif olduğu için öyle yere düşmüyor. Hemen kısa sürede. Onlar havada süzüle, çok rahat süzülebiliyorlar. Çok çok mikroskopik canlılar. Yani her nefes aldığımızda her seferinde bizim vücudumuz sürekli filtre yapıp her seferinde varsa mikrop ve bakteri hemen temizliyorlar. Yani biz uyurken de, nefes alırken, koşarken, her türlü hayatımızın her anında bu denetleme ve filtre sürekli devam ediyor.
Maşallah. O da neyle korunuyor? Var herhalde.
Evet. Burun mukozasındaki, şimdi hava gelirken burunun mukoza denilen özel bir sıvı var. Burun mukozasındaki özel bir salgı doğrudan veya tozlar, damlacıklar ve diğer maddeler ile birlikte solunum sistemine giren mikroorganizmaların yaklaşık %80-90'ını tutarak dışarı atar. Tam yoğunluğu belli bir sıvı, yapışma, yani yapışkan gibi, değil mi? Belli bir yoğunluktaki bir sıvı bir havanın içerisindeki katı partikülleri böyle süzebilecek, ona yapışıp onda kalacak şekilde özel bir yoğunluğa sahip mukoza sıvısı. Solunum mukozalarında bulunan titrek tüylü hücrelerin içeriden dışarı doğru olan hareketi ile mikroplar dışarı atılmaya çalışılır. Öksürük refleksi ile ve hapşırmada da bu işlev kolaylaştırılır. Evet, şimdi bizim özofagus var. Nefes alma borumuz, soluk borumuz, yemek borumuzdan siller var. Sürekli yukarı doğru hareket yapıyorlar mesela. Ve vücudumuzda ne kadar istenmeyen partikül varsa, canlı cansız, onları sürekli ağız yoluna taşıyıp belli bir orana ulaştıktan sonra basınçta öksürük hadisesi meydana geliyor, refleks. Diye o basınç tabii püskürme işlemi, yani o vücudun bir refleksi, neyi temizliyorsun sen orada işte. Yani belli bir ağırlığa ulaştığı zaman partiküller düğmeye basılıyor, pat dışarı atılıyor. Müthiş bir sistem var yani dışarıya doğru. Bütün partiküller dışarı atılıyor maşallah. Evet, devam edelim. Bu engelleri aşarak alveollere, yani akciğerin içerisindeki solunumun gazların ulaştığı en küçük odacıklara, akciğer, bronş, diş eti gibi hem dişlerimizde hem de akciğerin solunumunda etken olan en küçük odacıklarına kadar ulaşabilen mikroplar fagositoz yapan hücreler tarafından yutulur. Yani bağışıklık sistemi hücrelerimiz tarafından yok ediliyor. Yutulup ortadan kaldırılıyor. Bundan sonra gezici duruma geçen fagositler yuttukları mikroplarla birlikte yukarı doğru sürüklenerek çeşitli şekillerle dışarı atılırlar. Tabii eğer vücudumuzdaki bu dolaşan fagositler immün sistemimizdeki B lenfositleri gibi hücreler, yuttuğu hücreyi kimi zaman parçalıyor, kimi zaman onu çeşitli şekillerde ortadan kaldırmanın yolunu göre hangisi uygunsa o şekilde ortadan kaldırılıyor. Ama sonuçta şöyle, mesela bu da Allah'ın her zaman kudretinin gerekli olduğunu, yani gerekli dedim, Allah'ın kudreti olmadan hayatın olamayacağına bir delil. Çünkü bu temizleme işlemi olmasa, yani çocuk mesela doğduğu andan itibaren bu sistem hemen devreye girmesi lazım. Büyük mesela holding binalarında, büyük ve çok katlı binalarda bir havalandırma sistemi vardır. Onu bir kapatsan, Oradaki olay felç olur. Müthiş derecede hava kirliliği meydana gelir. Öyle pencereyi açarsın, cereyan yapar. Bir şekilde randımanlı olmaz. Sürekli havayı temizlemek gerekir. Özel enerji ve bilgi harcayarak. Vücudumuz da bu şekilde. Yani o her soluduğunda çünkü kirleniyorsun. Her soluduğun havadan içerisinde muhakkak istenmeyen malzemeler var. Kirli malzemeler var. Onları atman gerekiyor dışarı. Kirlinin ne olduğunu bir kere bileceksin. Hangisinin temiz, hangisinin gerekli, hangisinin kirli ve zararlı olduğunu bilip hava, her solduğumuz havada bu ayırma işlemini yapıp daha sonra da bunu belli bir silsileyle vücudun dışarısına öksürük, hapşırma gibi reflekslerle dışarı atacaksın.
Evet. Ve içi mesela nefes alma solunumda içi kullandığımız baktığımız zaman bir burnumuz bir de ağzımız var. Zor durumlarda mesela hastalık durumlarında ya da burnumuzun tıkalı olduğu durumlarda mesela ağız yoluyla nefes alıp veriyoruz ama sürekli bunun olması da insan vücuduna zarar verirdi. Çünkü burnumuzdaki o tüycüklerin yapısı bizi dışarıdan gelen mikroplara karşı koruyabiliyor ama ağzımızda öyle bir şey olmadığı için mesela sürekli ağızda nefes alıp verildiği zaman belli başlı rahatsızlıklara neden olabiliyor. Allah mesela bunu da bize hani ikinci olarak da ağzın da olması da böyle zor durumlarda faydalanabilmemiz için yaratmış aynı şekilde baktığımız zaman. Hani burnumuzda bir sıkıntı yaşadığımız zaman ağzımızla nefes alıp verebiliyoruz. Bu da gerçekten hani Allah'ın bizlere vermiş olduğu güzellik, bizlere vermiş olduğu hikmetten ibaret. Ve bunları da sürekli olarak biz görüyoruz Allah'ın yapmış olduğu bizim üstümüzde. Yani her an Allah'ın yarattığını, her an Allah'ın her şeyi var ettiğini baktığımız zaman kendimizde dahi görebiliyoruz. Hani etrafımıza bakmasak bile kendimize evet. baktığımız zaman dahi bile bunları görebiliyoruz.
Kendimizin ömrünü görüyorsun. Evet inşallah. İnşallah. Ya Allah'ın denetlemesi ve kontrolü her an bizim üzerimizde. Allah bunu her detayda bize gösteriyor ve hatırlatıyor. Ya Allah'ın varlığı gerçek hak. Bu en önemli hakikat dünyadaki inşallah. Ya her yerdeki dünya en önemli hakikat inşallah Allah'ın varlığı. Ve Allah bize bunu gösteriyor. Her seferinde hatırlatıyor. Üzerinde detaylı şekilde düşünüp akledip imanı insanın artırması gerekiyor inşallah. Çünkü bu yüzyılda zaten bütün dünyada artık dinin, İslam dininin hakimiyeti galibane inşallah geldiğini görüyoruz. Hem açık artık insanlar ve galip bir şekilde, galibane bir şekilde tüm dünyada İslamiyet'in güzelliğinin ortaya çıktığını ve ayette ne diyor? Hakkı batın üzerine fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder diyor inşallah. Batılın bütün fikri, yani beyin ne demek? Fikir demek, düşünce akımı demek. Demek ki batıla ait, yani deccale ait, şeytana ait, materyalizm, darvinizm, komünizm, faşizm, ne kadar böyle putperest, ateist akım varsa, yani batılın beyni olan, ne kadar putperest akım varsa, hepsi darmadağın oluyor. Yani hiçbir geçerliliği kalmıyor. Yani eseri kalmıyor, dümdüz oluyor. Allah bunu yapıyor inşallah. Allah gösteriyor hakikatleri ve her insanın anlayacağı ve göreceği şekilde inşallah. Yani şu İngiltere'de otobüslerde Allah vardır yazısı. Hem de bilim göstermiştir ki diyor. Yani bilim göstermiştir. Deneylerle, çalışmalarla, yüzyıllardır yapılan belki binlerce, yüz binlerce deneyle artık anlaşılmıştır ki Allah'ın kudreti sonsuzdur ve her yerdedir ve her şeyi O yaratmıştır. Manasına geliyor. Nerede? Evrim teorisinin çıktığı yerde oldu bu inşallah. Çok metafizik ve güzel, müjdeli bir haber maşallah. Bunlar işte inanan insanların sayısının arttığını ve İslamiyet'in açık ve galibane bu yüzyılda hakim olduğunun bir göstergesi.
Ve inşallah. Allah da baktığımız zaman bu döneme mesela denk getirmiş bütün her şeyi. Yani biz insanlar için daha doğrusu. Baktığımız zaman mesela bu yüzyıllarda yaşanan bir olay. Hani bilimin bu kadar çok hızlı ilerlemesi, bu kadar gelişimlerin olması da Allah mesela delillerin de, yarattığının delillerin de özellikle bu dönemde daha çok bizlerin bulmasını sağlamış baktığımız zaman. Çünkü bu fosil kayıtları, bu bilimsel araştırmalar, DNA her gün gelişiyor mesela. DNA ile ilgili yeni gelişmeler oluyor, kök hücre işte ya da bilimsel başka gelişmeler. Sürekli bize her an Allah'ın varlığını bir kez daha gösteriyorlar. Yani delilleriyle, ispatlarıyla olarak. Ve bu döneme denk geliyor. Allah da işte ahir zamanda bunu yapacağını söylüyor. Peygamber Efendimiz de ayrı zamanda bu gelişmelerin olacağını söylüyor. O yüzden de bu dönemin önemi çok fazla. O dediğim gibi Onur Hocam İngiltere'deki otobüslerdeki yazıların oluyor olması, önceden bambaşka şeyler yazarken şimdi bunun yazıyor olması da bize bu zamanda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü bilimin ve teknolojinin çok fazla geliştiğini görüyoruz biz. Her geçen gün yeni teknoloji, yeni bilimsel gelişmeler çıkıyor. Bu da işte bize Allah'ın varlığını ve galibane dediğimiz gibi galibane olacağının apaçık göstergeleri biz yani abi. Şu andan görebiliyoruz. Demek ki bunların şu şekilde gelişiyor olması da bize gerçekten de Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi İslam aleminin galibane dönemi olacağını gösteriyor inşallah.
Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi Allah yani zaten İslamiyet'i hakim yapacak. O bütün dinlere üstün kılacak bu yüzyılda inşallah. Burada Müslüman'a düşen en akılcı hareket kendisinin de bu yolda faaliyet yapıp inşallah tam da bu zamanda yani ecrin en bol olduğu zamanda faaliyet yaparak inşallah Allah'ı razı etmeye çalışması en mantıklı ve güzel hareket olur. Yoksa zaten olacak yani bu Allah'ın kaderi, Allah'ın yarattığı kader, Allah arasın. Kader bu şekilde inşallah ve bu zaten olacak. Akılcı olan tavır kendisinin de bu yolda inşallah icra eden insanların olması. Şimdi yine bir günümüzdeki teknolojiyle ortaya çıkmış bir Kur'an mucizeleri inşallah. Kur'an'daki kelimelerle ilgili bir sunum inşallah yapalım. Onu gösterelim.
Kur'an'ın hak kitap olduğunu ve tek bir kelimesinin dahi değişmeden günümüze kadar geldiğini doğrulayan çok sayıda mucizevi bilgi bulunuyor. Bunlardan biri de Kur'an'da geçen kelime tekrarlarıyla ilgili. Bu konuyla ilgili bir slaytımız var. Ona bakabiliriz.
Evet.
Yedi gök tabiri yedi kere geçer. Göklerin yaratılışı, halk-ı semavat ifadesi de yedi kere tekrarlanır. Gün, yevm, tekil olarak 365 kere geçerken çoğul yani günler, eyyam ve yevmeyn kelimeleri 30 defa tekrarlanır. Ay kelimesinin tekrar sayısı ise 12'dir.
Evet, şimdi burada mesela 7 kere ne demek? Atmosferin 7 katmanını gösteriyor. Bu ne zaman bulundu? Günümüzde bulundu. Allah-u Teala bunu 1400 yıl önce inşallah insanlara bildiriyor. 365, yani miladi takvim ne zaman çıktı bilmiyorum ama 365 gün, bir yılın 365 günü oldu. Değil mi? Bu da günümüzdeki modern hale geldi.
Kur'an-ı Kerim döneminde miladi takvim kullanılmıyordu hani. Rumi takvim vardı ama günümüzdeki gündeki tekrar sayısı 365 gün, Kur'an'da geçen 365 gün oradaki ifadede yani miladi takvimi gösteriyor. Demek ki bu bizim bu zamanda miladi takvimi kullanacağımız,
yaygınlaşacağı
ve genelde herkesin artık çünkü Rumi takvimi kullanan, Hicri takvimi kullanan artık toplumlarda kalmadı. Herkes miladi takvime döndü eş zamanlı olsun diye hareketler. O yüzden dolayı da mesela Kur'an'da bunun da geçiyor olması bize başka bir mucizesi.
Kur'an'daki evet ebced rakamları miladi takvime göre değil mi oluyor? 2023 evet, öyle 2012'yi veriyor. Yani hicri veren de var ama az inşallah.
Az işte.
Evet. Evet devam edelim.
Bitki ve ağaç kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır. 26. Ceza, karşılık kelimesi 117 kere yer alırken Kur'an'ın temel ahlak özelliklerinden mağfiret, bağışlama ifadesi bu sayının tam iki katı kadar. Yani 234 kere tekrarlanır. D kelimesini saydığımızda çıkan sonuç 332'dir. Dediler kelimesini saydığımızda da aynı rakamı elde ederiz. Dünya kelimesi ve ahiret kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynıdır. 115. Şeytan kelimesi Kur'an'da 88 kere geçer, melek kelimesi de 88 kere geçer. İman tamlama almadan ve küfür kelimeleri Kur'an boyunca 25 kere tekrarlanır. Cennet kelimesi ve cehennem kelimesi de aynı sayıda 77 kere geçer.
Şimdi buradaki kelime tekrarlarındaki mucizeni onu anlatalım, ayrıntılı anlatalım. Şimdi Kur'an'da ayetler insanlara öğüt ve hatırlatma için Allah'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla ona vahyederek indirdiği bir kitap inşallah. Bunun yanında yani esas öğüt ve hatırlatması günümüzde mesela okuduğumuzda çok daha derin anlamlarının günümüzde ortaya çıkmasının yanında bir de kelimelerle matematik olarak da o kadar güzel bir uyum var ki ve harikalık var ki bu Kur'an'ın zaten insan yazması bir kitap olamayacağını artık yani sadece şu bile gösteriyor. Yani hiç bu kadar matematiksel uyumlu olan yani matematik harf olarak, matematiksel uyum olarak diyelim. Uyumlu olan başka mesela kitaplar bulamıyorsunuz. İnsanlar uyumlu kafiyeli şiirler, kitaplar yazabiliyor. Ama mesela belli bir yere kadar kafiyesi yazıyor. Birçoğunda belki anlam çelişkisi oluyor. Anlamakta zorlanıyorsun. Bazen baştakiyle sondaki.
400'e 500'e geçmiyor yani.
Evet, tutmuyor. Ama Kur'an-ı Kerim maşallah 1400 yıl önce Allah'ın vahyettiği ve 1400 yıldır okunan, okundukça da sürekli anlamı da artan ve bunun yanında da artık mucizeleri daha da artarak günümüze kadar ulaşmış bir kitap inşallah. Yani sadece kelimelerin aynı olması, belli oranlarda olması, ebcedlerin günümüzü işaret etmesi, birçok Kur'an mucizesinin olması, işte genetiğin tarihini vermesi, Sputnik uzay aracının Big Bang gibi bakışın uzaya gönderildiği tarihi belli etmesi gibi birçok detay da var. Bu imanla bakan, detayla bakan, değil mi? Akılla bakan her insan için görülmesi ve Allah'a hamd ile tespit edilmesi i̇nşallah. Gereken bir konu. İnşallah. Evet. Daha var değil mi? Devam edelim inşallah.
Kadın ve erkek kelimelerinin tekrar sayısı da aynıdır. 23. Kadın erkek kelimelerinin Kur'an'da tekrar sayısı olan 23, aynı zamanda insan embriyosunun oluşumunda yumurta ve spermden gelen kromozom sayısıdır. İnsanın kromozom sayısı da anne ve babadan gelen 23'er kromozom toplamı olarak 46'dır.
Maşallah. Evet, yani kromozom ne diyecek mesela evrimciler buna?
1400
yani,
sene önce neydi? Yani kromozom diye bir şey mi bilmiyorduk?
Bir şey bilmiyordu, evet.
Daha şurada 50 sene öncesinde kromozomun ne olduğu belli değildi. 1400 sene önce ve Allah sadece erkek kadında değil, mesela Allah bu şekilde 23-23'ün olduğunu söylemiş. Erkekle kadından 23'er olduğunu ve mesela bitkileri bir çift kıldığını söylüyor Allah Kur'an'da 1400 sene önce ve günümüze kadar bitkilerin mesela erkeğinin dişisinin olduğu da bilinmiyordu. Son yıllarda öğrenilen bir şey. Allah bunu Kur'an'da da değinmiş. Bir de başka bir Kur'an mucizesi de Allah demiri gökten indirdiğini söylüyor ve demirin şöyle bir gerçeği var. Demir gerçekten de yerin altında kendinden oluşan bir şey değil. Uzaydaki demir tozlarının yeryüzüne düşmesi sonucunda toprağın altında birleşip oluyorlar. Ve bu şekilde de demiri çıkartıyor insanlar. Allah bunu Kur'an'da 1400 sene önce bizlere bildiriyor ve demirin atom numarası 26 mesela. Kur'an'da bu yine aynı şekilde demirin atom numarasına da değiniliyor. Bu şekilde Kur'an müzesi o kadar fazla ki günümüze baktığımız zaman. Ve bilimin, teknolojinin gelişmesiyle biz daha net görebiliyoruz bunları, bu gerçekleri. Kur'an mucizesi de o yüzden önemli olan kısmı da Allah'a olan imanı, insanın imanını arttırıyor. İman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. Çünkü delilleri çok fazla önümüzde görebiliyoruz. Bu yüzden de Kur'an mucizeleri gerçekten çok önemli inşallah.
Kromozom dedik, kromozomun ne olduğunu gösterelim, seyircilerimiz de görsünler inşallah. Bu bir tane kromozom, şimdi videosunu gösteriyorum. Buradaki gördüğümüz resimde sadece bir kromozom görünüyor. Her insanda bundan kaç tane var? 46 tane var. 46 tane kromozom DNA'daki genetik materyalin, yani yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğundaki milimetrenin 10 milyonda biri kalınlığındaki ama uzunluğunda 1,5-2 metreye uzanan moleküler tespit tanesi gibi dizilmiş şifre DNA. Bunun şimdi göreceğiz katlanarak paketlenmiş hali. 46 birimde paketli bunlar. 46 tane birim. Ama insan vücudundaki her hücrede 46 tane olmasına rağmen sadece üreme hücresinde, o da hem erkekte hem de kadında, yarı yarıya. Somatik vücut hücrelerinde 2N diye geçiyor. Üreme hücrelerinde N diye geçiyor. Spermin mesela genetik materyalinin bulunduğu başlık kısmında ve yumurta hücresinin içerisinde N kromozom var. 23 tane. Özellikle yarıya indiriliyor sayısı. Çünkü yeni oluşan çocuk Allah'ın rahmeti ve yaratma sanatı gereği daha farklı çeşitli ve daha farklı güzellikte oluyor. Allah'ın çeşitlilik detay sanatı inşallah. Şimdi bak kromozomu gösterelim. Bundan vücudumuzda 46 tane var. Genlerle gen ifade edilen vücudumuzdaki bütün fenotipte, yani dış görünümde ortaya çıkan görsellerin her birinin saklı olduğu yer. Şimdi bak, açıla açıla açıla açıla en sonunda bir tane DNA birimine geleceğiz. Buradan sonra ve geldik DNA'ya. Bakın burada double helix yapıda, değil mi? DNA'mızı görüyoruz. Bunun üzerinde işte şifreler var. A, T, G, C harfleri var. Ve bunun sonucunda da bizim vücudumuzdaki bu genlerin sonucunda biz oluyoruz inşallah. Bu işte bak, bunun uzunluğu, tamam mı? Şu angiostrom boyutunda milimetrenin 10 milyonda biri şu an gördüğümüz boyut. Buradaki yeşil iplikçik bir iplikçik. Bu da onun karşısındaki ikinci iplikçik. Çift sarmal yapı deniliyor o yüzden. İki tane de DNA iplikçi var yani bizde. İkisi de birbirinin karşısında sarmal şekilde duruyor. Bunlar da şimdi videonun başına doğru gidecek olursak. Bakın paketleniyor. Sarılıyor. Bakın burada hep ayrı bir proteinler var. Bunlara histon proteinleri deniliyor. 4 tane histon bir araya gelip bir de araya böyle şurada gördüğünüz detaylar var. Çivi çakmak gibi böyle somun vida gibi bu yapıyı iyice sağlamlaştırıyor. Ve makara gibi bu DNA bunun çevresine sarılıyor. Ama kalınlığı bu. Milimetrenin 10 milyonda biri. Kopmuyor yani sarılırken. Çok hassas mekanizma. O katlanıyor. Ve en sonunda karşımıza devasa veri bankası kromozom çıkıyor. Şimdi bu kromozomun bakın yapı olarak da dengesi var. Çünkü bütün yapının kopmaması için çünkü her birinin protein ve 10 milyonda 1 milimetre kalınlığına sahip DNA var. Şimdi bunu sar bir yerlerde bazen incelik veya yani mimari olarak yükü taşımama yönünde bir hata olursa, mesela insan ayakta duruyor ya, biraz böyle insana benzetecek olursak, ayakta durması için denge sisteminin olması lazım değil mi? Mesela tek bacağın çok ince olsa, bir koluna bir bacağın yer değiştirse mesela, ayakta duramazsın çünkü belli müddet sonra artık o yükü taşımaz. Bu her yapıda böyledir. Her yapının dengede durması için ağırlık merkezi, onu taşıyacak olan, nasıl mimarlar ev yaparken değil mi? Depreme dayanıklılık, sütunların yükü taşıması gibi konuları gözden geçiriyorlar. Araba yapılırken işte insanların içine oturacağı yerler, aerodinamiği, yere basma zamanında yol tutuşu, ağırlık merkezi gibi birçok detay var. Çünkü denge çok önemli bir şey. Yükü taşımak çok önemli bir konu. Bunun üzerine artık konfor bina ediliyor. Kromozom da o şekilde. Yani o iplikçi sırf sarmakla konu bitmiyor. Onu sarmak çok üstün bir aklın tecellisi. Aynı şekilde onun totalinde sarılmış bitmiş halinin de yani nereden bakarsanız bakın taşıyabiliyor ağırlığı. O kadar ince bir iplikçin kopmaması hayrettir yani. 10 milyonda bir kalınlığına sahip bir iplikçi kopmuyor ve sarılıyor ve sürekli kullanılıyor. Yani vücudumuzda DNA böyle özenle bir kasaya kapatılıp ondan sonra hiç dokunmama gibi bir şey yok. Açıyor kopyalanıyor, açılıyor kopyalanıyor, açılıyor kopyalanıyor, tekrar kapatıyor, açılıyor, yenisi yapılıyor, tekrar kopyalanıyor, yenisi yapılıyor, tekrar paketleniyor. Yani o hassasiyetin üzerinde sürekli işlem var, sürekli işlem var. Buna rağmen canlılık devam ediyor. Bu Allah'ın bir kudretidir. Yani Allah'ın bize göstermiş olduğu kendinin gücünün bir tecellisidir. Yoksa bu kadar ince detaylarda yaşamın devam ediyor edebiliyor olması yani zahiren materyalist kafayla açıklanamaz. Yani sırf maddeyle açıklanamaz. Bu o maddelere hükmeden bir gücün varlığıyla açıklanabilir. Değil mi? Yani ancak şu incecik kromozom ne bilir? Yani ben 46'da biriyim DNA'nın. Benim kalınlığım büyüklüğüm bu olsun. Ben burada katlanmayı durdurayım. Devamında diğer arkadaşlarım devam etsin. Ne zaman üreyeceğim zaman da üreme hücrelerimden yarısını alayım. Yarısı onda kalsın. Yarısı yani ikiye bölünsün ama yarı yarıya bölünsünler. Bunları onların yapamayacağı, düşünemeyeceği çok belli. Ortada yani. Değil mi bu? Ancak Allah'ın o maddeye hükmeden gücün varlığıyla bu açıklanabilir. Allah inşallah.
İnşallah. Bir de mesela kromozomun bir başka Kur'an müzesi olarak da mesela 23. kromozomlar cinsiyeti belirliyor. Onun önceleri işte geri kalan uzulları işte şeklini, DNA'sını hepsini onlar belirliyor ama 23. kromozomlar cinsiyeti belirliyor. Kız ya da erkek olacağına dair. Burada da mesela 23. kromozomlarda da Allah şunu bildiriyor. Eski zamanlarda hep kadın doğuruyor diye zannediyorlardı. Yani cinsiyeti kadının belirlediğini zannediyorlardı. Ve bu yüzden çok fazla kadın ya da çocuk öldürülüyordu. Sırf işte kadınlara işte diyorlardı bir erkek doğuramıyor. Hani bu şekilde toplumlar, bizim toplumumuzda da başka toplumlarda da bu şekilde düşünce ve anlayış vardı. Ama Allah bunu Kur'an'da bildirmişti 1400 sene önce. Biz daha yeni görebildik. Kur'an'da bildirilen cinsiyeti belirleyenin erkek olduğu. Bilimsel olarak da bu tespit edildi. Çünkü kadındaki XX kromozomu, erkekteki de XY kromozomu. Bunların birleşmesi sonucunda yani kadından her ihtimalde X kromozomu gelecek. XX bayanı zaten temsil ediyor. XY de erkeği temsil ediyor. Erkekten evet. X gelirse bayan, erkekten Y gelirse erkek oluyor. Doğru. Burada da bunun olduğu tespit edildi. Kur'an'da oysa 1400 sene önce bu bildiriliyordu. Bize baktığımız zaman, geçmiş çağlara da baktığımız zaman da insanlar bu yüzden dolayı dışlanıyordu kadınlar ya da işte öldürülüyordu doğuramadı diye. Oysa belirleyenin erkek olduğu Kur'an'da bize 1400 sene önceden bildiriliyor. Fakat bilimin gelişmesiyle biz günümüzde bunu daha net ispatlı olarak da gördük. Ama Allah bize 1400 sene önceden yaşayacağımız, günümüzde yaşayacağımız ve daha ilerimizde yaşayacağımız zamanları bize bildiriyor. Bu da çok mucizevi inşallah Kur'an'da.
Evet, şimdi kadın deyince kadına hak ettiği değeri, saygıyı, sevgiyi inşallah sadece İslami düzende gösterildiğini de mesela hocamız çok anlatıyor inşallah. Hazreti Mehdi devrinde, ki Mehdiyet devrindeyiz, İslamiyet'in her geçen gün daha da hakim olmasıyla kadınların yaşam konforu da inşallah daha da yükselecek. Daha da rahat ve sevgi dolu bir hayatları olacak inşallah. Hadiste nasıl buyuruyor? Gece yarısı bir kadın, genç bir kadın tek başına evet. Başlarına hiçbir emir olmadan Hacca kadar gidebilecek diyor. Şam'a kadar gidebilecek diyor inşallah. Yani günümüzde böyle bir şey hayal bile edilemez.
Yani bu çok güvende olacakları bir ortam olacağını söylemek istiyor Peygamber Efendimiz hadiste. Bu şöyle de bir gerçek var. Zaten bir kısım insanlar da hani bu dinden uzaklaşan bir kısım bayan olanlar da bu yüzden dolayı zaten uzaklaşmışlar. Çünkü dini yanlış anlatıldığı için, yobazlık olarak gördükleri için onlar hani Darwinci, evrimci kafayla düşünüyorlar. İşte kadınları aşağı gördüklerini aşağı düşünüyorlar. Kur'an'da oysa böyle bir şey yok. Allah kadına erkeğe eşit olduğunu söylüyor Kur'an'da da bildiriyor. Ama işte bizde bazı münafıklar, müşrik karakterde olanlar farklı anlattıkları için de dini. O yüzden kadınlardan bir kısımları da böyle düşündüğü için dinden uzaklaşıyorlar normal olarak. Ama böyle bir şey katıyan yok. Allah Kur'an'da çünkü kadını erkeği bir olarak, eşit olarak bildiriyor bizlere. Ve hiçbir şekilde ayrımın olmadığını söylüyor. Yani Kur'an'da tam anlamıyla yani o yüzden de Peygamber Efendimiz dediği gibi bu ahir zamanda Kur'an ahlakı yaşandığı için kadınlar daha rahat gidecekler diyor hani tek başlarına. Tabii. Çünkü kadın erkek eşitliği olacak ve insanların birbirine olan saygısı sevgisi çok yüksek olacak. Ve birbirlerine karşı hiçbir art niyet olmadığı için de rahatça güvenli bir ortamda yaşayabilecekler.
Ya bu düzen sadece Allah'ın dilemesiyle İslamiyet'te oluyor. İşte komünizm diyorlar. Komünizm liderlerinin sözleri ne?
Kadınlar
zaten işte. Bir kere komünist nedir? Darwinist temelli bir ideolojidir. Darwinizmin kurucusu kim? Diyor ki Charles Darwin. Her halükarda diyor bir köpekten haşa kadınları tenzih ederiz. Daha iyi diyor. Yani sürekli oyalanabileceğiniz ve her halükarda bir köpekten daha iyi bir şey diyor. Bakış açısı bu. Zaten insanları hayvan olarak görüyor. Bir Darwinist, materyalist ve komünist. Bu zihniyetten geldiğinden dolayı. O haldeyken kadınla da böyle rezil bu bakış açısıyla. Kadınları tenzih ederiz bir bakış açısı var. Komünist liderler ne diyor? O da yine yani kadın olarak değil, haşa hayvanın dişisi olarak görüyor. Ve diyor yani o ortaklaşılmalıdır diyor. Zaten hani ezilmelidir, baskı olmalıdır. Yani zaten hizmet eden konumunda ve sürekli ortaklaşılmalı. Sadece hani erkek hayvanı haşa ihtiyaçlarını ve onun nefsine uygun bir hem bakımını yapacak, ihtiyaçlarını görecek, ortaklaşacak bir malmış gibi aşağı görüyorlar. Komünizm böyle, Darwinizm böyle. Halbuki İslamiyet'te ise bu tip kirli ve kötü hiçbir şey yok inşallah. En saygın, en sevgili olan hocamız ne kadar güzel anlatıyor inşallah. Sevgiden bahsediyor, saygıdan bahsediyor, güvenlikten bahsediyor, güzellikten bahsediyor. Kadınların aklından bahsediyor. Kadınların yönetim zekasından, ayrıntıları dikkatlice görebildiğinden, çok hızlı ve istikrarlı işlem yapabildiklerinden, bir görev ve sorumluluk verildiklerinde dalgınlık olmadan, erkeğe kıyasla, vazgeçme olmadan uzun süreli ve detayıyla her şeyi hesaplayarak ince ayrıntısıyla kadınların daha iyi iş yani yönetim yapabileceğini söyle inşallah. Dolayısıyla hem akıllı yaratıklar inşallah hem saygı gösterilmesi gereken yaratıklar yani aralı alan yaratmış olduğu inşallah güzel insanlar inşallah. İslamiyet'in buyurduğu şekilde böyle. Değil mi inşallah? Ama diğer türlü bakıldığı zaman ki zaten geçtiğimiz asırlarda görüyoruz. En kötü davranış biçimini görmüşler. Kız çocuklarını gömüyorlar mesela Peygamber evet. Efendimiz döneminde. İnşallah diğer zamanlarda hep aşağılıyorlar vesaire inşallah. Evet. Kur'an mucizelerinden konuştuk, onunla devam edelim.
İnşallah. Bilim adamlarının yakın tarihlerde ortaya koyduğu başka bir bilimsel gerçekte güneşinin ışığının söneceğini söylüyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de bize önceden Allah söylüyor. Güneş belli bir süre sonra sönecektir diyor. Allah ayette şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Güneşte kendisi için tespit edilmiş olan bir müstekarra doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. Ayette geçen müstakarrin kelimesi belirlenmiş bir yer veya belirlenmiş bir zaman anlamı içerir. Akıp gitmektedir olarak çevrilen tecri kelimesi ise hareket eder, acele eder, deveran eder, dolaşır, usul izler, yol tutar, cereyan eder, akar anlamlarına gelmektedir. Kelimelerin anlamlarında güneşin istikrar kılacağı mekan ve zamana doğru hareketini sürdürüyor. Ancak bu hareketin önceden belirlenmiş bir zamana kadar süreceği anlaşılmaktadır. Güneşin sonu ile ilgili bilimsel yorumlarda güneşin her saniye 4 milyon ton madde tüketerek enerjiye çevirdiği, bu yakıt bittiğinde güneşin ömrü tamamlayacağını tarif edilmektedir. Güneşten gelen ısı ve ışık, hidrojen çekirdeklerinin füzyon yöntemleriyle birleşerek helyuma dönüşmesi sırasında tüketilen maddenin yerine ortaya çıkan enerjidir. Dolayısıyla güneş enerjisi, dolayısıyla ömrü de bu yakıtın sona ermesiyle bitecektir. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de güneşin bir gün zamanının gelip söneceğinden de bahsediyor. İnşallah bu da bilimle beraber şu anda bu yüzyılda bilinen bir gerçek.
Evet. Yine o dönemde bilinebilir miydi bunlar? Kesinlikle bilinmez.
Güneşin hiçbir zaman söneceği kimse düşünmemişti. Yani bilim ispatlayana kadar. Evet. Güneşe hep herkesin baktığı zaman hep aynı zannediyoruz. Çünkü hep aynı yerde gördüğümüz için hep özelliklerini de aynı zannediyoruz. Oysa güneşin her geçen gün etkisinin, yani enerjisinin azaldığı bilimsel olarak da ispatlandı mesela baktığımız zaman. Güneşin her gün, her geçen gün enerjisinden biraz kaybettiğini bilim ispatladı. Evet. Kur'an'da buna değiliyor. Güneşin hatta söneceğinden Kur'an'da bahsediyor.
Eski zamanlarda kimse bilim gelişmediği için dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyordu. Herkes düz bir tepsi şeklinde söyleniyordu. Ama bilimsel olarak dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı ve dönen eğik bir açıyla döndüğü belirlendi. Eskiden güneşin döndüğü diye bir kısmı insanlar düşünüyordu. O şekilde yorumluyorlardı. Ama Allah onu da Kur'an'da önceden belirtmiş ve biz de şu an bilimsel gerçeklerle bunu da görüyoruz daha net detaylı olarak.
İnşallah. Kur'an o yüzden bize bu günümüzdeki ve gelecekte bizim işte bunları görmemizin aslında baktığımız zaman bilimin de gelişmesiyle daha net görebiliyoruz. Kur'an'da bunlar 1400 sene önce vardı ama şu anda ayrı zamanda bunların farkına varıldı. Ayrı zamanda fark edildi. Bu kadar bilimsel gerçeğin içinde var olması ya da bulunduruyor olması da Kur'an'ın bize Allah'ın gösterdiği hikmetlerden bir tanesi. Yani Allah'ın bütün her şeyi yarattığının delilleri bunlar da Kur'an mucizeleri de. Bize gösteriyor zaten. Bütün her yerde Allah'ın kontrolü olduğunu gösteriyor. Çünkü Allah'ın öyle yarattığı sistemler var ki geçen hatta yayında onu gösteriyorduk. Öyle sistemler var ki Allah'ın yaratmış olduğu. Aynı şeyde bulunuyorlar. Mesela geçen Erhan Hocam vardı. Kadın doğum uzmanı yayında. O gösterdiği zaman rahimde olan hareketle ilgili bir slayt göstermiştik. Anlatmıştı hocam. Orada mesela silyalar diye tüycükler vardı. Ve rahimde yumurtayı taşıyan silyalar aynı silyalar. Spermi taşıyan silyalar da aynı silyalar. Fakat spermi yukarı taşırken silyalar yukarı doğru hareket ediyordu. Yumurtayı da aşağı doğru taşırken de silyalar bu sefer aşağı doğru hareket ediyorlardı. Baktığımız zaman sistem aynı sistem. Silya aynı silya. Hani bunun sperm hücresi olduğunu ya da yumurta hücresi olduğunu ayırt edebilecek bir akla şuura da sahip değil. Ve aynı bölgede bahsediyoruz. Yani herhangi bir farklı bölgede bahsetmiyoruz. Aynı bölgelerden aynı şekilde geçiyor. Bu bize Allah'ın bütün sistemleri kontrol altında tuttuğunun ve onlara görevlerinin verdiğini görüyoruz. Yani hiçbir şekilde aksatmadan yerine getiriyorlar. Yoksa bir beyni, şuuru, aklı olmayan hücre dediğimiz moleküllerin bunu yapması mümkün değil yani. Böyle bir şey yapması da. Bu da işte Allah'ın mucizelerinden bir tanesi inşallah bize gösterdi.
Evet. Şimdi bilim dedik. Bilim ancak Allah'a imanını arttırıcı bir yol. İnşallah. Doğru müspet bilim adamları da bu şekilde zaten beyanat veriyorlar. Şimdi onlardan birkaç tanesini bak göstermek istiyorum. Mesela Alan Sandage. günümüzün en tanınmış gök bilimcisi. Mesela az önce o güneşten bahsedince aklıma geldi. Dr. Alan Sandage 98 yılında Bilim Allah'ı Buluyor kapak konulu Newsweek dergisine verdiği röportajda şöyle diyor. Beni bu sonuca götüren, yani Allah'ın yaratmasına, Allah'ın varlığına bu sonuca götüren dünyanın bilimle anlaşılamayacak kadar kompleks olmasıydı. Varoluşun sırrını anlayabilmem ancak imanla mümkün. Bu, işte konu bu. Bilimsel araştırmalar yapılıyor. Kişi kendisi yapıyor. Sonunda bir bakıyor, ya bu moleküller akıllı canlılar gibi hareket ediyorlar. Moleküller birleşiyor canlılık dünyasında, proteinleri oluşturuyor. Ya bunlar akıllı canlılar gibi hareket ediyor. Proteinler insanı oluşturuyor, insanın bütün organ sistemlerini oluşturuyor. Bütün vücudun her yerindeki bütün sistemlerin hepsi akıllı, şuurlu, böyle işini çok büyük hevesle ve sıfır hatayla yapan uzman kişilermiş gibi hareket ediyor. Canlılar böyle. Cansızlara baktığında moleküller birleşip gezegenleri oluşturuyor. Gezegenler de bir araya gelip ne yapıyor? Güneş sistemlerini oluşturuyorlar. Bakıyor. Mükemmel çalışıyor. Akıllı yaratıkmış gibi uyum gösteriyor, tecellisini gösteriyor. Hepsi özel bir yörüngede. Çünkü yörüngesi öyle olmazsa olmuyor. Düzen bozuluyor. Yani güneş sisteminden mesela dünyayı çıkartın, sistem çöküyor, olmuyor. O kütle çekim kanununa göre o büyüklükteki bir gezegenin o hızla, o yörüngede, ondan sonra o derecede, yörüngesinin derecesinde dönüyor olması lazım. Bakıyor ki ya her şey, eninde sonunda şimdi araştır, atoma geliyorsun, moleküle geliyorsun, atomun içine giriyorsun, daha yok ki yani, daha bunun içi yok. Bakıyor, atomdan başlayarak, yani en son ulaştığı madde dediği varlığın, en son ulaştığı en küçük birimine geldiğinde, onun zaten %99.9'unun boş olduğunu görüyor. Bir. İki, atomdan başlayarak bütün gözünün önünde var olan bütün canlı cansız alemin hepsinin mükemmel derecede uzman bir şekilde iş gördüğünü görüyor. O zaman diyor ki ya buradaki gücün ve aklın bir kaynağı olması lazım. Ya bu bardak kendi kendine hareket etmiyor. Bu kalem kendi kendine yazmıyor. Bunlar molekül, atom. Ama bizim vücudumuzdaki atom kendi kendine diyelim sentez yapıyor. Ben mi sentezliyim, sen mi sentezliyorsun? Kimse vücudun kendi içinde ne yaptığını biliyor mu bilmiyor. Kim sentezliyor o zaman? Niye protein özellikle bir yere gidiyor? Neden insülin tam gerektiği zaman da salgılanıyor? Neden adrenalin gibi bir hormon var ve o an o salgılanıyor? Neden aldosteron diye bir hormon var? Çok çok az miktarda. Bir gramın 10 milyonda biri olarak. 10 milyonda biri. Bir gramın 10 milyonda biri olarak. Kanımızda gerektiği zaman da ortaya çıkıyor. Kim ölçüyor bu kadar küçük birimleri? Kim tespit ediyor? Kim gerekli kılmış? Kim nereye bunları kim nerede olacağını kim karar veriyor? Yani bizim vücudumuzda da hemoglobin var. Kangurunun vücudunda da hemoglobin var. Onun DNA'sında ile bizim DNA'mız farklı ama sonunda iş yapan bir protein olarak görev yapıyor. Uyumlu, süper uzman işler yapıyorlar. Ya araştırıyor artık birçok veri oluşturuyor. Değil mi? Yani astronomu o veriyi getiriyor. Biyoloğu o veriyi getiriyor. Doktor o veriyi getiriyor. Ondan sonra estetik ve mimariden Güzel Sanatlar Fakültesindeki sanatçılar da canlılardaki sanatla ilgili verileri getiriyor. Bunların hepsini birleştirdiğinde ne çıkacak karşımıza? Tesadüfle mi olabilecek? Böyle bir şey yok. Allah yarattı diyor, bu kadar.
O mesela az önce Onur Hocam dediğin hemoglobin gibi mesela akıllı, şuurlu bir davranış sergiliyor resmen. Oksijeni mesela verip karbondioksit alıyor vücuttaki hücrelerdeki, organlardaki. Ama bunu da ne aracılığıyla yapıyor? Mesela kullandığı bir sistem var bunu da yaparken. Demiri kullanıyor mesela bunu yaparken, bu sistemi yürütürken. Ve bu demir, az önce bahsetmiştik, Allah Kur'an'da gökten indirdiğini söylüyor. Demirin gerçekten hayatımızda çok büyük önemi var. Sadece metal olarak değil, dünyada 5-10 saniyelik kadar kısa bir sürede demiri ortadan kaldırsak, hiç demir olmasa hayatımız devam etmez. Çünkü oksijen alışverişi yapamayacağız. Bu kadar hayati bir önemi var demirin hayatımızda. Mesela o hemoglobinin bunu yapıyor olması sanki şuurlu, mantıklı bir şeymiş gibi. Çünkü kendisinin yapacak bir şey değil, demiri kullanarak bunları mesela yapıp dağıtabiliyor. Buraya baktığımız zaman da biz bunun bir hemoglobinin ya da bir demirin bunu yaptığını zaten söyleyemeyiz. Çünkü aklı şuuru olan varlıklar değiller zaten. O yüzden bize Allah'ın yarattığını bir kez daha burada gösteriyor. Ve gerçekten bilim adamı olan, gerçekten iman sahibi olan insanlar da Allah'a inancı çok yüksek olan insanlar oluyor. Geçen hafta bir uzman doktorla konuşuyorduk öyle. Sohbet sırasında hastalardan yaşadığı bir şeyi anlattı. Dedi ki, ben dedi mesela hastalarıma dedi, bilim diyoruz ki biz diyoruz çok gelişti, ilerledi diyoruz. Ama diyor ki öyle şeyler var ki diyor ben artık çok diyor iman sahibi olmuş mesela doktor olduktan sonra. Çünkü diyor bazı diyor metafizik olaylara şahit oldum diyor. Biz diyor bilimsel olarak ne kadar çok yapsak da diyor bazen diyor hiç diyor bilimin tıkandığı noktalar oluyor. Biz diyoruz ki hastamıza hani sadece dua edin diyoruz dedi. Ve hiç beklenmedik gelişmelerin olduğuna şahit oluyoruz diyorlar. Gerçekten de bu böyle yani insanlar baktığı zaman Allah'a olan inancımız olduğu zaman ve Allah'a kalpten dua ettiğimiz zaman Allah bunları gerçekleştiriyor. Ve hiçbir şekilde zahiri bir neden olmadan tamamen metafiziksel olarak ortadan kalktığını görüyoruz bazı şeylerin. Bu Allah'ın gücü ve kudretinden kaynaklanıyor. Yani bize hem bilimsel olaylara verdiği gibi Allah gücünü, kudretini farklı şekilde de gösterebiliyor. Bunların da örneklerini çok fazla yaşıyoruz günümüzde. İnşallah.
Evet.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Onur Hocam, senin slaytlar vardı ama az önce.
Evet, bilim yani adamlarla ilgili. Bilimsel olarak yine insan vücudunda, hücrenin içerisinde cereyan eden inşallah olayları değerlendirmek devam edelim. Mesela yani dışarıdan biz molekül alıyoruz. Biz bunun mesela adına pasta diyebiliriz, biz su içtiğimizi bildiğimizi söyleyebiliriz veya tuzlu veya tatlı bir şey yediğimizi söyleyebiliriz. Ama bu insanların kategori yapıp ona verdiği isimden dolayı öyle bir şey çıkıyor. Fakat bizim vücudumuza o girdiği zaman molekül şeker deyince bir şey anlamaz. Veya su bak bu deyince bir şey anlamaz. Veya tuzlu bir şey aldım deyince de bir şey anlamaz. Çünkü o konuşamaz ve göremez. Ama sindirim sistemimizdeki bütün hücreler hangi molekülün ne olduğunu çok iyi biliyor. Ve yani bizden daha iyi biliyor. Ve onu özellikle en küçük birimlerine ayrı ayırarak vücudumuzda onun tekrar kullanılması için küçük birimler haline dönüştürüyor. Ve onu vücudumuz kullanıyor. Bu şekilde biz mesela gözümüz için gerekli olan kristalin proteini sentezleniyor mesela. O saydam hücrelerin içerisinde bulunan protein sentezleniyor. Veya türlü türlü birçok sentez olarak bizim vücudumuzda sürekli bir yenilenme ve bir sentez hadisesi devam etmiş oluyor inşallah. Şimdi bu molekülü tanıma ve bir reaksiyonlara örnek olsun diye bir tane şekerle ilgili sunum göstereyim ben inşallah. Adı şeker fabrikası. Eğer ihtiyacınızdan biraz daha fazla şekerli gıda yerseniz, vücudunuzdaki son derece detaylı ve kusursuz bir sistem, kandaki şeker oranının yükselmesini engellemek için devreye girer. Öncelikle pankreas hücreleri kan sıvısının içinde bulunan milyonlarca molekül arasından şeker moleküllerini bulur ve değerleri diğerlerinden ayırt eder. Şu az önce konuştuğumuz hadise. Dahası bu moleküllerin sayılarının fazla mı yoksa az mı olduklarına karar verir. Ya karar vermek zaten bir konu. Mesela neye göre karar verir? Karar vermek düşüncenin bir ürünüdür. Düşünerek doğrunun ne olduğunu bilerek tercih yapma hadisesidir karar vermek.
Akıl işidir.
Akıl işidir, evet. Ve bir bilginin, yani biliyor olman lazım. Bilginin duruyor olması lazım. Sen de ona göre karar verirsin. Seçersin. Kararı akıl verir yani. Pankreasta soralım, evrimcilere soralım. Kim veriyor insülinin sentezlenmesinin kararını? Pankreas diyor. Mesela cevap olarak pankreas. Peki.
Pankreas. Evet.
Bu konuda detay var mı? Bilgi var mı? Mesela ideal bir oranı gerekiyor şekerin. Kanda olması gereken sürekli bir ideal oran var. O oranın ne olmasının gerektiği bilinmesi gerekiyor mu? Evet, bilinmesi gerekiyor. Hangi oranda olması gerektiği. İnsülinin gerekli genetik şifresinin ne olduğu, doğru olup olmadığı bilinmesi gerekiyor mu? Bilinmesi gerekiyor. Evet. Hangi ideal oranda kalması için ne kadar oranda insülin salgılanacak? Bunun bilgisini de bilmesi gerekiyor mu pankreasın? Evet, gerekiyor. Ya yani bunu da bilmesi gerekiyor. Bu akıl işi mi? Evet, akıl işi. Peki bu akıl pankreasın neresinde? Soruyoruz evrimci ne diyecek? Yani akıl neresinde diyoruz pankreasın? Pankreası çıkarsın göstersin yani organ. Bunun o akıl tecellisi gösteren bize uzmanlık tecellisi gösteren, o organizmayı hayatta tutan, çünkü şeker komasından ölüm oluyor zaten. Şekerin oranını ayarlayamazsan ölüyorsun. O insana hayatta sürekli 70 sene, 80 sene, 100 sene hayatını devam ettiren, vesile olan, Allah'ın izniyle vesile olan bu pankreas şekeri hangi akılla ayarlıyor? Neresinde akıl diye göstersin bize. Pankreasın içerisinde Purkinje hücreleri diye yanlış hatırlamıyorsam. Onların içerisinde çeşitli sentez organelleri. Onun içerisinde DNA'nın getirmiş olduğu proteinler, evet. Onun da içerisinde yine aminoasitler, moleküller. Akıl nerede peki? Akılın sahibi kim? Bütün bu organ sistemine hükmeden ve kontrol eden, değil mi? Göz kime ait? Yani bu bilginin saklı olduğu yer neresi? Yani bilgi nerede duruyor? Biz burada slide'dan okuyoruz bilgiyi. Pankreastan salgılanır, şekeri ayarlar, damardaki kan oranını sürekli ölçer. Biz bunu buradan okuyoruz çünkü burada yazıyor. O işlemi yapan pankreas ve hücreler nereden okuyor? Biz onların yaptığı işlemi şu an kağıttan okuyoruz. Onlar işlemi biz nereden okuyorlar?
Araştırmalar sayesinde evet. Bunu öğrenip biliyoruz. Daha önce hiçbirini bilmiyorduk. Mesela vücudumuz öyle bir mekanizmaya ait ki, mesela kalp, böbrek, her yerimiz otomatikman çalışıyor yani. Karanlık bir ortamda sürekli faaliyet içinde. Biz hiçbir şekilde bizim elimizde olan bir şey değil. Mesela uyurken bile hepsi çok düzenli şekilde fabrika sistemi gibi sürekli çalışan bir sistem. Aynen hocam dediği gibi pankreas da aynı şekilde. Bizim elimizde değil yani. Nereden biliyor da bunları yapıyor?
Zaten otomatik çalışma olayı nedir? Otomatik çalışıyor diyoruz. Evet. Yani biz istemimiz olmadan vücut bunu yapıyor diyoruz. Bu sistem neye göre işliyor yani? Evet.
Bir de neye bir şeyin hani otomatik olması için bir sistemi bir şeyi veriyi yüklemen lazım. Mesela bir bilgisayar çalışması olur. Veri sistemi olur, makine olur. Bu veriyi önceden yüklersin, bilgilerini, gerekli bilgilerini yüklersin. Ve buna göre bu sistem çalışmaya devam eder. Ama bizim vücut sistemimizde bu veriyi yükleyen kim? Tesadüfler mi yüklüyor baktığımız zaman? Yani bu çünkü hiç aksatmadan, çok düzenli bir şekilde ve hiç dinlenmeden, hiç durmadan. Mesela bir bilgisayar sistemi diyoruz. Bilgisayar sistemi 5-10 yıl içinde çökecektir. Bir sistemde format yapmazsan, yenilik yapmazsan bilgisayar sistemi diye bir sistem kalmayacak. Ve parçalar eskiyecektir baktığın zaman. Sistem eskiyecektir. Yeni bir sistem getirmen gerekecek. Ama vücut sisteminde hiç böyle bir şekil yok. 60 yıl çok normal şekilde hani sağlıklı olarak yaşadığımız sürece 60-70 yıl gibi bir süreç hiç eskimeden, hiçbir şekilde yenilik bir şeye ihtiyaç duymadan sürekli olarak çalışıyor ve yatar vaziyette dahi. Yani bir bilgisayar sistemini 24 saat açık tutun, bir hafta 10 gün sonra arıza vermeye başlayacaktır. Çünkü o kadar çok yüklenme, o kadar çok veri alışverişi bir aksaklığa neden olacaktır. Ama vücudumuzda yıllarca şekilde bu şekilde devam ediyor. Ve bu otomatik bilgileri dediğimiz, otomatik bilgiyi buna veren nedir? Tesadüflerin bunu vermesi mümkün değil zaten baktığımız zaman. Çünkü akıl, hep akıl var. Her bir sistemde üstün bir akılın olduğunu
zaten
görüyoruz.
Zaten en büyük delil de aslında insan uyurken vücudunun tamamen sistemlerinin çalışmasını devam etmesi çok büyük bir mucize. Çünkü insanoğluna en kötü mesela şu şekilde bir örnek verebilirim. Uyurken mesela hiç uyumadığımızı düşünelim. Sadece bütün gün kalbimizi sadece çalıştırabiliriz vücut sistemimizde. Kasılmalarını yapabiliriz, kan alışveriş pompalarını yapabiliriz. Ama kesinlikle uyumamamız gerekiyor. Olun. Uyuduğumuz an ölürüz demek oluyor. O sisteme bizi hareket ettiriyorsak. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Çok gayet normal bir şekilde kendi düzeninde, kendi biçiminde çalışmaya devam ediyor bütün organlar.
Zaten kendimiz de yapamayız onu. Kesin bir şeyi unuturup sayısını şaşırırız.
Bir de sadece kalpten bahsediyoruz. Akciğerdeki hava alışverişi, işte böbreklerdeki suların taşınması, karaciğerdeki... Hani bunların hepsine zaten ne aklımız yeter ne de bir kişinin buna gücü yeter. Mümkün değil bunu yapması. Evet. Bu sistem çok güzel bir şekilde işliyor. Biz uyurken mesela bizim kendi sistemimizde, kendi bilincinde olmadığımız mesela hareketimiz oluyor. Sürekli sabit yattığımız zaman kesinlikle muhakkak yattığımız sırada döneriz. Çünkü oradaki kanlar o bölgede yattığımız, yüzeysel olarak yattığımız bölgeye kan gitmeyeceği için oradaki oksijenin daha fazla olması için vücudumuz istemsiz olarak bizi döndürüyor. Mesela sırt üstü yatıyorsak bir yana döneriz. O yanda sürekli kalmayız, öbür yana döneriz mesela. Vücut istemsiz olarak bize bunu yaptırıyor. Biz farkında dahi olmuyoruz uyurken. Bunun nedeni de vücut kendi sistemini kendi kontrolü altında tutuyor. Yani Allah'ın kontrolü altında tutuyor. Biz hiçbir şekilde buna müdahale edemiyoruz.
Evet, Allah kontrol altında tutuyor, doğru. Olmazsa ölüyorsun zaten.
Evet.
Yani ölüm hadiselerine baktığımızda, yani sebep olarak hastanelerde hasta eks oldu diyorlar mesela, evet. Vefat etti. Bakıyorsun ne olmuş? İşte kalp yetmezliği. Niye? Evet. Çünkü kalbin
işlevi görmüyor artık.
Normal sağlıklı bir insandaki sistemlerden bir veya birkaçının olmadığını, düzgün işlemediğini görüyorsun. Şeker koması diyor. Nedir? Kanda yeteri kadar insülin hormonu salgılanmıyor. Evet. Yüksek derecede şeker yükseliyor veya çok düşüyor veya tam tersi oluyor. Orada ve fazla salgılanıyor insülin hormonu. Sonuçta ne oluyor? Şeker koması. Ne oluyor sonuç? Ölüm. Kalsiyum yetmezliği, kalsiyum az oluyor. Kaslar artık çok ciddi rahatsızlıklar. Vücut kaslara hükmedemiyor. Sonuç ölüm. Akciğer kasıtlanmıyor. Birçok konu var. Veya solunum sistemindeki arızalar. Solunum yetmezliği.
Ya beyin ölümü mesela. Oluyor mesela.
Ve beyin gidiyor.
Makineye ölüyor. Bağlıyorlar. Vücut sistemi baktığınız zaman normal şekilde devam ediyor gibi gözüküyor. Hani vücuttaki sistem. Ama bütün sistemleri beyin kontrol ettiği için beynin ölmesi halinde hiçbir şekilde o komutları gönderemeyeceği için o makineler belli bir süre onu devam ettirebiliyor mesela. Bu da çok mucizevi. Allah burada bize de gösteriyor mesela beyindeki bütün olayların, her şeyin, vücudumuzdaki bütün sistemin beyinlerden bağlantılı olduğunu ve bu şekilde hareket ettiğini, beyinlerin vasıtasıyla, onun vesilesiyle hareket ettiğini gösteriyor ve bu şekilde mesela rahatsızlıktan insanlar hayatını kaybedebiliyor. İşte az önce Onur Hocam'ın dediği gibi başka rahatsızlıklardan dolayı olabiliyor. Hayatını kaybetmek değil, belki de hayatını zor devam ettirecek şekilde kalabiliyor. Mesela şeker hastalığının, çok şekerin yüksek olması insanlarda bazı rahatsızlıklar, hatta bacaklarının, ayaklarının kesilmesine kadar gidebiliyor mesela baktığımız zaman. Bu şekilde vücut sistemimiz bir denge içinde ve sürekli bir kendini kontrol eder biçimde sürekli çalışıyor hiç durmadan. Evet. Bu da Allah'ın kontrolü olabilecek bir şey. Yani insan yani unutabilir bunu.
Sürekli ip şey üzerinde böyle çok çok yüksek bir noktada, mesela iki tane dağın ucuna bağlanmış ince bir ip üzerinde yürümeye benziyor aslında bu biraz. Hakikaten çok ince, keskin sistemlerin sürekli doğru karar veren ve çok çok hassas oranlarda sentez veya tam tersi geri alım, yıkım yapılması gerekiyor. Ki ne olsun, yaşayabilsin, yani nefes alıp güle oynaya yaşamına devam edebilsin. Sadece normal yaşam koşullarını sağlamak için şu vücudun, yani ya insanoğlu kendi vücudunun bütün değerlerini kendisine bırakalım desek, tüm dünya bir araya gelse o insan vücudunu ayakta tutamaz. Çünkü daha beynin saniyede bir katrilyon işlem hızı var. Saniyede bir katrilyon reaksiyon oluyor beyinde. Daha insanoğlu bu kadar hızlı işlem yapabilecek bir makine yapamadı. Tüm dünyadaki internet ağını topluyorsunuz. Beyin kadar hızlı ve çok yere ulaşmıyor. Onun kadar yaygın değil. Daha beyin kadar bir teknolojimiz yok. Tüm dünya bir araya gelse insandaki fonksiyonları devam ettiremiyorsun. Bütün dünya bir araya gelse. O halde kim devam ettiriyor işte? Ya bu aklın sahibi, bu kudretin, bu gücün sahibinin bizim aklımızdan çok çok daha üstün ve sonsuz akla sahip olduğu ortaya çıkıyor burada. O da Allah inşallah. Bu da adını, yani şu an mesela bilimsel olarak artık ortaya çıkıyor. Allah yarattığı okuyoruz biz şimdi. Bilim adamı da ne yapıyor haliyle? Araştırdıktan sonra bunu görüyor ve artık diyemiyor, yani tesadüfen oluyor kelimesini söyleyemiyor. Ağzından çıkamıyor bu. Bu hale geldi sonuçta. Bu Allah'ın kaderi. Ya Allah'ın yarattığı kader. Bu yüzyılda böyle olması gerekiyor çünkü ve böyle oluyor. Hani başka bir konusu yok. Hangi ülkeye gidersen git, hangi bilim adamının, en üst düzeydeki bilim adamının konferansını dinlersen dinle, ona anlattığı şey ne olursa olsun en son gelinen nokta bu. Allah yarattı, bu kadar.
Bunun çünkü çok yok, fazla maşallah. Delili var, yani bunun için çok büyük düşünmeye, aylarca yıllarca çalışma yapmaya gerek yok ki. Allah'ın bize her an var ettiğinin, Allah'ın bizim üstümüzdeki etkisini her an zaten biz görebiliyoruz. Bunun için çok büyük çalışmalara zaten ihtiyaç
zaten
yok.
Zaten gerek yok.
Baktığımız her şeyi görüyoruz.
İsteyen varsa da araştırıyor, görüyor, evet.
Gösteriyor zaten. Araştırdığımız zaman da gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Vücutta mesela olması gereken şey, olması gereken yerde ve olması gereken zamanda oluyor. Bu tesadüfün olmadığını gösteriyor. Mesela bizim kolumuz kanıyor diyelim. Kolumuz kanadığı anda onunla gerekli, görevli hücreler oraya doğru gidiyorlar ve kanın pıhtılaşmasını sağlıyorlar. Bunun nerede nasıl olacağını nereden bilecek? Anında tespit edecek ve anında harekete geçecek. O yüzden dolayı vücudumuzdaki bütün sistemler bizim Allah'ın kontrolü altında ve sürekli olarak Allah'ın üstümüzdeki etkisini görebiliyoruz.
Evet. Bir ayet okuyacağım inşallah. Ali İmran suresi 5 ve 6. ayetler. Şeytan Allah'sınız. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Biz şimdi sadece bir tane insanın vücudundaki işlemleri söyledik. Bilince kaç tane insan var? 7 milyar sırf insan var. Bak katrilyonlarca canlı vardır. Tek hücre canlılar dahil olmak üzere katrilyonlarca canlı vardır. Her birinin vücudunda saniyede sürekli işlemler oluyor. Sürekli moleküller sentezi, sürekli bir yaşam reaksiyonlara hakim dünyada. Sürekli var. Allah yerde, gökte, yani bütün alemlerde, uzayda ne varsa hepsini biliyor. İnşallah Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Tek bir yaratıcı var. İlah var. Allah. En üstün ve güçlü olan O. Hüküm ve hikmet sahibi. Hükmü O veriyor. Ve her olan işte bir hikmet var. İşte bu bizi yaratan Rabbimizin isimleri, adları, sıfatları inşallah. Allah yaratmasında bize bu detayları gösteriyor. Ve öğretiyor, eğitiyor. Mümin için zaten dünya hayatı bir eğitim inşallah. Allah bize doğruyu gösterip istenmeyen, kötü olan, kibar olmayan yani huylarımızı bırakıp en güzel huyla, en güzel üslupla konuşur bir hale inşallah getiriyor Allah bize. Bu da eğitilerek oluyor. Hocamız onu söylemişti. Mesela Hazreti Adem aleyhisselam ve Havva annemiz ilk önce hayatlarına nerede başlıyor? Cennette başlıyor. Allah insanı ilk cennette yaratıyor. Şeytan da ama şeytan da var orada. Her şey sonsuz güzel yani cennette. Her şey var. Dünyadakiyle kıyaslanamayacak ölçüde. Bu ortamda insan sırf yani iyilik mi diyelim, sırf nimetlerin ve hiçbir şeyin yok olmadığı bir ortamda, bu güzellik ortamında yeteri kadar eğitilmiyor doğası gereği. Ve şeytan Allah'ı direkt oradaki insanlar Hazreti Adem ve Havva görüp yani bilmesine rağmen Allah'ın varlığını zaten Allah onları yaratıyor. Onlar görüyorlar değil mi? Konuşmaları var. Bu ortamda şeytan onları kandırabiliyor. Allah'ın onlara yasakladığı bir şeyi yaptırabiliyor. Ha demek ki tam eğitilmemiş yani. Tam orada eğitim olmamış. Tam istenen düzeyde değil. Onun için Allah dünyayı var ediyor. Dünyayı ve ahireti yarattı diyor Allah değil mi inşallah? Dünyayı var ediyor. Ve dünyada insanlar eğitim alıyorlar. Artık dünya hayatının sonunda öyle bir hale geliyor ki dünyayı bir okul gibi görürsek okuldan mezun olduğunda artık cenneti hak eden inşallah cennette layıkıyla oradaki nimetleri layıkıyla yaşayan, yaşamasını bilip öğrenmiş ve yaşayan insan haline dönüşüyor. Sabrınıza karşılık buyurun cennete diyor değil mi? Cennet melekleri inşallah ahirette. Allah hepimizi o günde o taifeden inşallah kılsın. Bir de günümüzde bak ne güzel şeylerden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin müjdelenmesinden bahsediyor. Hazreti Mehdi'nin müjdelenmesi herkesin uyan, tabi olan herkesin cennete gitmesine vesile olan insan. Yani Mehdi hidayet öncüsü, hidayet veren. Hidayet evet. Ne oluyor? Cennete Allah'ın razı olduğu kulların arasına katılmasına vesile olduğu hidayet sahibi insan olmuş oluyor. Çok güzel bir şey. Gerçek kutluluk ve kutlu olan ve mutluluk bu inşallah. Gerçek kurtuluş bu. Allah herkesi bu çağda Mehdi'yi dinleyip nasihatını alan insanlardan eylesin inşallah. Bu kadar güzel bir olayken Hazreti Mehdi'nin varlığı, müjdelenmesi gereken önümüzdeki asırlarda Peygamber Efendimiz'in vefatından hemen sonra sahabiler tarafından da gelmesi, olması şiddetle arzulanmış kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Yani son 1400 yıldır beklenen ama hasretle beklenen. Yani onun varlığıyla coşkusuyla böyle bekleyen çok İslam alimi var. Anlattığı kaynaklardan belli. Ya daha sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz'in vefatından hemen sonra kendi zamanlarında olacak zannediyorlar. Çünkü çok büyük bir istek ve coşku duyuyorlar. Neden? Çünkü çok müjde verilecek bir olay, çok mutluluk verici bir olay onda inşallah. Bu kadar güzel hadiselerin olacağı Hazreti Mehdi zamanında şu an olmuyor ama alametler altın çağa doğru, en güzel çağa doğru gittiğimizi gösteriyor. Bütün alametler onu gösteriyor olmasına rağmen, yani birçok alamet var. Peygamber Efendimiz'in 200'ün üzerinde hadisi, hakiki hadis oldu inşallah. Onun gibi birçok konu var. Olmasına rağmen hala işte Deccal çıkmadı, Hazreti Mehdi daha sonra gelecek diyen bazı kişiler görüyoruz. Hem de İslam camiası içerisinden çıkıyor. Hayret edilecek bir konu. Şimdi onunla ilgili bir video var. Önemli bir konu. Onu izleyelim inşallah. Ondan sonra tekrar devam ederiz.
Deccal daha çıkmadı diyenler, Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşadığını söyleyenler, zor ve sıkıntılı günlerin daha çok uzakta olduğunu düşünenler, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu yıllar sonrasını erteleyenler, bu videoyu çok iyi izlesinler. Çünkü Deccal çıktı ve faaliyette.
Zehaletin insanlar arasında son derece karışıklıklar, sarsıntılar, İslam aleminde Müslüman arasında karışıklıklar varken ortaya çıkar. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın yine.
In July last year, it was the primary stronghold of Boko Haram and the scene of a major battle.
Eğer Deccal çıkmadıysa, tüm dünyada Müslümanlara bu zulmü kim yapıyor?
Şimdi ortada ne Deccal var? Şimdi ortada ne Deccal var? Şimdi ortada ne Deccal var? Ne Hazreti İsa var? Ne Yecüc Mecüc var? Ne büyük alametler var? Ne Dabbetul Arz var? Mehdi niye doğsun?
Çünkü son yıllarda yüz binlerce Müslüman şehit edildi. Çocuk, kadın, yaşlı, çok sayıda Müslümanın evleri yakıldı, yıkıldı. Yurtlarından sürgün edildiler, ibadetleri engellendi, hapislere, zindanlara atıldılar.
Neden? Felaket günler, girecek delik aranacak günler. Bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz. Namaz kılıyoruz. Doğa öyle yakın değil yani.
O günlerin yakın olması için daha ne olması gerekiyor? Filistin'de, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Cezayir'de, Tunus'ta, Eritre'de, Mısır'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da, Tayland'da, Filipinler'de, Burma'da, Sudan'da dünya Müslümanlarının ezilmeye, baskı altına alınmaya ve yok edilmeye çalışılması yetmiyor mu?
Bu görüntüler size yetmiyor mu?
Deccal daha ne yapacak? Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz.
Bak ayette bize katından bir koruyucu veli gönder diyor. İnşallah Hazreti Mehdi'yi istiyor. Kim İnşallah. İstiyor? Yani ihtiyaç duyuyor Hazreti Mehdi'nin olmasına aynı zamanda. Çünkü zulüm içerisinde, zulümünde kurtuluşu inşallah Hazreti Mehdi'nin varlığıyla, İslamiyet'in hakim olmasına vesile olacak kişinin varlığıyla olacak inşallah. İnşallah. Onu istiyorlarken diyor, bak zulüme uğrayan hem erkeklerden, kadınlardan, çocuklar, yaşlılar, bütün herkes zulüme uğramıyor mu? Uğruyor. Nereye baksak zulüm var mı? Var. Ve onlar zaten kurtuluş istiyorlar. Allah'ın katından kurtarıcı istiyorlar. Hazreti Mehdi'yi istiyorlar inşallah. Onlar adına neden mücadele etmiyorsunuz diyor ayette. Tam bak ayet şu andaki günümüzdeki tecellisi. Yani mücadele nasıl olur? Hazreti Mehdi'nin varlığını anlatmak. Bu kadar. Anlatacağız. Müjdeleyeceğiz. İnşallah. Bak o zaman nasıl ortam güzelleşmeye, sorunlar hallolmaya başlıyor. İnşallah. Şimdi çünkü Hazreti Mehdi bir hidayet önderi, çok üstün bir ahlaka sahip bir kişi inşallah. Onunla ilgili de yine anlatılmış, tasvir edilmiş, nakledilmiş birçok hadis var, kaynak var. Şimdi ondan biraz bahsedelim
inşallah. Peygamber Efendimizin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üstün ahlakı ile ilgili detaylı bilgilerinden biraz bahsedelim inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üstün ahlakı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde Allah'ın hadi, hidayet veren isminin bereketi olacaktır. Dibel meşhur şiiri İmam Rıza'nın yanında okuduktan sonra şöyle dedi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam mutlaka kıyam edecek. Allah'ın ismi ve bereketiyle zuhur edecek. Yani imamın kıyamı kesindir. O Allah'ın ismi ve bereketiyle kıyam edecektir. Allah'ın hadi yani hidayet veren, doğru yola ulaştıran ismi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da tecelli etmektedir. Hazreti Mehdi isminde hidayete ulaştıran anlamındadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle dünyanın dört bir köşesindeki tüm insanların Allah'a iman etmelerine ve İslam ahlakına yönelmelerine vesile olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bitkileri ve hayvanları sevmesi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir.
Şimdi burada özellikle mesela böyle bir başlık var değil mi? Bitkileri ve hayvanları sevmesi. Bunu niye mesela anlatıyoruz inşallah? Şunun için. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sevgisi o kadar geniş ki, bak bitkileri ve hayvanlar alemi dahi ondan razı olacak diyor inşallah hadislerde. Artık insan buradan düşünür ki insana o zaman ne kadar büyük bir sevgi ve ahlak gösterir Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Bitkiye ve hayvana bu kadar gösteriyorsa yani düşünmesi lazım. Komünist liderler bak katlediyorlar. Daha önümüzde altımızda Arap ülkelerinde komünist eğitim almış olan liderler bak aynı konuyu uyguluyorlar ve halkını katlediyorlar. Güzellik falan yani çok ütopik bir konu kalmış oluyor. Çok ayrı bir konu. Öldürüyor, katlediyor. Kimileri de diyor ya Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek, işte kesecek, katliam yapacak, kan su gibi akacak gibi söylemlerde bulunanlar da var. Şimdi böyle, bu tamamen hurafe. Böyle zaten kesinlikle olmayacak. Tam bir sevgi ve barış iklimi hakim olacak. Uyuyan kişi uyandırılmayacak. Bitkiler ve hayvanlar İnşallah. Da ondan razı olacak. Evet. Öyle titiz, öyle güzel bir çağı inşallah. Hatta, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çağı. İnşallah. Onu özellikle anlatıyor inşallah.
Hatta Peygamber Efendimiz bir kişinin dahi burnunun kanamayacağını, o kadar merhametli bir insan olduğunu söylüyor inşallah.
Evet. Onu mesela hocam söylemişti. Yani savaş çıkmaması, kavga ve ayrılık olmaması için kuvvetli bir iman gerekir. Kuvvetli bir sevgi bağı gerekir. Fedakarlık gerekir demişti hocamız. Yoksa ya illaki bir her türlü ilişkide, bak kadın erkek arasında olsun, iki ülke arasında olsun, her veya bir şirket içinde olsun, artık yani her türlü ilişkide ilişkinin sevgi ve saygı içerisinde devam etmesi ancak fedakarlıkla mümkün oluyor. O fedakarlık da ancak imanla mümkün oluyor. Yoksa illaki tartışma ve ayrılık vuku buluyor veya savaş oluyor. Yani insanlık tarihine baktığımızda hep savaşlar var. Her çağda evet. Bir savaş var. Günümüzde bu maksimuma ulaştı. Bunun da sebebi imansızlık. Geçtiğimiz asırda çok büyük bir ateist akım oldu değil mi? Darwinizmin sayesinde. Şimdi o azalacak inşallah. İmanın coşkusuyla, Allah sevgisiyle, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle inşallah tüm dünyaya güzellik hakim olacak. Herkes razı olacak inşallah. Evet. İnşallah. Devam edelim.
Slaytımıza devam edelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu emirle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Bu hadislerde de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayvanlarla ilgileneceği, hayvanların da kendisini seveceği işaret edilmektedir. Nitekim bir diğer hadiste yer ve gök ehlinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sevdiği kuşların ve denizlerin, balıkların dahi ondan razı oldukları bildirilmektedir. Onun hilafetinden, manevi liderliğinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hiç malı mülkü olmayacaktır.
Şimdi bak mesela bu başlık da çok önemli. Evet. Burada da insanlar şey düşünebilir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakın üstünlüğünü anlatmak açısından çok önemli. Şimdi bütün dünyaya hükmedecek değil mi? Bir liderden bahsediyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan. Ama malı mülkü hiç olmayacaktır. Evet. Bak hiçbir lider yoktur ki yine peygamberleri tenzihidir. Onlar yine Allah'ın ilhamıyla, vahiyle hükmediyorlar. Hiçbir lider yoktur ki aynı zamanda malı mülkü olmasın. Zengindir yani değil mi? Lider ne yapar? Oradaki olanakların hepsini de kendisine alır yani. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da böyle bir konu yok. Kendisi üzerinde hiçbir mal mülk olmuyor. Ama bütün dünyaya o inşallah hükmediyor. Allah'ın evet. izniyle. Bu ne demek? Allah rızası için bu görevi yapıyor demek. Dünya rızası için değil, Allah rızası için bunu yapıyor demek. Malı mülkün olmamasının tek şeyi, açıklaması bu olabilir. Değil mi? Allah sevgisi ve Allah'ın buyruğuyla hareket ettiğini, onun rızasını, sadece onun rızasını gözettiğini gösterir. Yoksa imkanı varken kendisine mal mülk alıp doldurması, kendisini zengin kılmaması değil mi? Sebebi, yani bunu engelleyen, böyle yapmamasını sağlayan şey ancak sadece Allah rızası için hareket etmesidir inşallah. İşte bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üstün ahlakını anlatması açısından bir örnek.
İnşallah.
İnşallah. Evet.
O Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya gönül bağlamaz ve bunun içinde taş üstünde taş yığmaz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işleri çok hızlı halletmesi. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu haber verilmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecektir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözümü bulacak ve uygulayacaktır.
Çok çok metafizik evet. bir durum bu da. Yani yaklaşık bir 30 bak 1980 yılından sonra dünyanın çehresinin değiştiğini görüyoruz. Yani bütün dünyanın değişmesi söz konusu.
Evet.
Darwinizm bütün, bak devlet koruyor Darwinizmi. Devlet ne demek ya? Bütün ülkenin devleti, en güçlü otoritesi demek. Bütün ülkelerde bu böyle iken ve zulüm ve kargaşa hakimken, kapitalist deccalin düzeni hakimken bunun hepsinin değiştiğini görüyoruz. Hem de kısa bir sürede oluyor. Yani bütün dünya mesela bak kaç yılından beri var dünya, değişmemiş ama şu 40 yılda dünya değişiyor. Şu kısacık zaman içerisinde inşallah Hazreti Mehdi'nin çaba süresi 40 yıl içerisinde çok büyük değişime uğruyor. Bu çok mucizevi bir konu inşallah.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın ilhamıyla insanları çok iyi tanıyacaktır. Aldığı kararlarda şahit gerekmeyecektir. İmam Mehdi Aleyhisselam ilahi bilgiye uygun olarak hükmedecektir. İnsanları kendi gerçekleriyle ve kendi iç halleriyle tanıyacaktır. Davud Peygamber Aleyhisselam ve Süleyman Peygamber Aleyhisselam'ın kararları gibi onun hükümlerine de şahit gerekmeyecektir. Hadiste Allah'ın doğru kararları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine ilham edeceğini işaret edilmektedir. Hazreti Davud Aleyhisselam ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın adil hükümleri gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da tüm hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın delile ve tanığa ihtiyacı olmayacaktır. Olayların iç yüzünün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah tarafından hissettirileceği hadiste işaret edilmiştir.
Evet.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hiç kimseye de olmayan ilimlere sahip olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın onun fıkıh bilgisi 10 alimden bedeldir. 10 alime bedeldir. Pardon. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdular. İlim 27 kısma ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece 2 kısmını elde edebilmiştir. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince diğer 25 kısmını da ortaya çıkaracak ve insanlar arasında yayılacaktır. Allah insanlara hidayet vesilesi olması için görevlendirdiği tüm peygamber ve elçilerini ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah'ın ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam da yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın lütfetmesiyle çok üstün ilme sahip olacaktır. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerdeki bu ilmin klasik kültürel bilgilerden ziyade hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilim ve hilmin herkesten daha çoktur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını taşımaktadır ve Allah'a da Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'den haktır, ahlaktır. Sahip olduğu bu hikmet, veraset, basiret olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneğinin sebebiyle insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünmedikleri yolları, hiç göremedikleri çözümleri, hiç akletmedikleri bakış açıları Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır.
Evet, maşallah. Çok üstün bilme sahip oluyor, çok derin bilme sahip oluyor. Onunla icra ettiği için de ve o ilmin de Allah'ın ilhamıyla oluyor. Evet. Onunla icra ettiği için de inşallah bütün dünyada hiç çözülmedik bir sorun kalmıyor.
İnşallah. Zaten mesela az önce bahsettiğimiz gibi Deccal'ın etkisinin çok olduğu bir dönemde, yani Deccal'ın etkisinin en yüksek olduğu dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam oluyor. Önemli olan da burada mesela Peygamber Efendimiz zorlukla ve çileyle karşılaşacağını söylüyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Çünkü Deccal etkisi demek zorluk ve çilenin olduğu bir dönem demek. Şu anda nasıl kabul etmiyor bir kısım insanlar? Neden kabul etmiyorlar diye baktığımız zaman kendi çıkarlarına ters düşeceğinden dolayı zorluk çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü kendileri sistemlerini oturtmuşlar kafalarına göre ve dini münafık olanlar, müşrik olanlar dini kendilerine göre haşa yorumluyorlar kafalarına göre. Bunlar sistemi bozulacağı için, bütün dünyada eşitlik sağlanacağı için kendilerinin artık bir önemi, yani dünyevi olarak bir çıkarı olmayacağı için de insanlar istemiyor. Zorluk ve çileyle karşılaşacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Tıpkı diğer peygamberler gibi, diğer geçmiş zamandaki peygamberler de çok sıkıntılar yaşamışlar döneminde. Bir sürü işte iftiralara, bir sürü suçlamalara, bir sürü işkencelere maruz kalmışlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da aynı şekilde zorluk ve sıkıntı çekeceğinden bahsediyor. Onunla ilgili hadisler var, onlardan biraz bahsedeyim.
Yani o mesela büyük saygı duyulmasına yol açıyor inşallah, değil mi? Sonra. Yani Allah uğrunda çile olmasının, onun uğrunda iftiralara maruz kalmasının, hapis olmasının, inşallah hüküm yemesinin, değil mi? İnsanlar ona çok büyük bir sevgiyle artık karşılıyorlar. Mesela Bediüzzaman Hazretleri 30 yıl bir süre inşallah hapishanede kalıyor, değil mi? İşte o çile mesela Hazreti Bediüzzaman Hazretleri'ne çok büyük bir saygı duyulmasına vesile oluyor. Mehdi Aleyhisselam'da da öyle inşallah. Allah'ın elçilerinde böyle sünneti var Allah'ın her zaman için. O çile hem imanlarını kuvvetlendiriyor, hem daha da güzellik oluyor. Hem de dışarıdan bakan insanların saygısını arttırıyor. Değil mi? Onların sevgisini arttırmasına vesile oluyor inşallah.
İnşallah. Saatimize devam edelim o zaman. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zorluk ve çile ile karşılaşacaktır. İnkar içinde olan toplumlara uyarmak ve onları doğru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavimler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli itham ve iftiralarına maruz kalmışlardır. Ehl-i Beyt'ten gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde haber verilmiştir. O hadisleri okuyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizden, Ehl-i Beyt'tendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim Ehl-i Beytimden muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra Ehl-i Beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacak ve tarda maruz kalacaktır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aşağıdaki hadisi de böyle bir durumu, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın biat sırasında kendisinin birçok kahır ve haksızlığa uğradığını insanlara açıklayacağını haber vermektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Resulullah'ın bayrağı ile insanların başlarına bela, üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der: ey insanlar! Ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti çok belalar gördü. Ve bizler kahır ve haksızlığa maruz kaldık. Allah Kur'an'da birçok peygamberin kavimleri tarafından yalanlandıklarını, delilik ve büyücülük iftiralarına maruz kaldıklarını ve daha pek çok saldırı ve eziyetle karşılaştıklarını bildirmiştir. Elçiler tüm bu saldırılar karşısında sabretmiş, onlara en güzel şekilde cevap vermişlerdir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı. Enam suresi 34. ayette. Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. İbrahim suresi 12. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki, bu öğretilmiştir. Bu bir delidir.
Öğretilmiştir,
bir delidir. Duha suresi 14. ayette. Geçmiş dönemlerde peygamberlerin de bu şekilde suçlandığı, iftiraya uğradığı daha doğrusu. Musa aleyhisselam'da da aynısı olmuştu. Hazreti İbrahim aleyhisselam'da da peygamberimiz de büyücü diyorlardı. Bu dönemlerde bu şekilde elçiler, Allah'ın elçileri bu dönemde bu şekilde zulüm, baskı, zorlama ve iftiralara maruz kalmışlar. Tıpkı Mehdi Aleyhisselam'da böyle olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz de inşallah.
Yani o bir belirti, bir alamet olmuş oluyor. Onun doğru yolda olduğuna dair, Allah'ın yine bir elçisi olduğuna dair bir belirti olmuş oluyor inşallah. Çünkü İnşallah. Ondan önceki bütün Allah'ın peygamberlerine, elçilerine bu şekilde davranıyor inkar edenler.
Dolayısıyla Firavun Musa, Hazreti Musa'ya büyücü diye insanlara karşı kışkırtıyordu mesela.
Evet. İnşallah. Evet.
İnşallah ayetleri okumaya devam ediyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte böyle. Onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin mutlaka. Büyücü ve cinlenmiş demişlerdi. Zariyat suresi 52. ayette. Firavun dedi ki, andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam izlenecek, gözetlenecek ve baskı altına alınmak istenecektir. Hadiste şu şekilde bildirilmiş. Ebu Said el-Hudri rivayetinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Deccal çıkınca ona karşı müminlerden bir adam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yönelir. Derken o mümin kimseye bir çok silahlılar, Deccal'in merkezlerde gözetleme yapan silahlara karşı çıkarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Deccal'in silahlı adamları tarafından gözetlendiği, takip edildiği ve bu yolla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı bildirilmektedir. Kur'an'da hak dini tebliğ eden elçilerin yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istedikleri şu şekilde bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu bir belli bir süre gözetleyin. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de belirttiği gibi Deccal'in bu faaliyetleri sonuçsuz kalacak. Hatta aksine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın etkisinin ve gücünün daha da artmasına, dünya çapında şanının ve şöhretinin de daha da yayılmasına vesile olacaktır.
Evet, inşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında olumsuz propaganda yapılması. Mümin şahıs Hazreti Mehdi Aleyhisselam Deccal'i görünce Ey insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği Deccal işte budur, der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alın da yaralayın der. Artık o zatın sırt ve karnı döve döve genişletilir. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sırtı ve karnından dövüle dövüne genişletilmesi benzetme yapılarak söylenmiştir. Mehdilik ve İmamiye kitabının yazarı bu bölüm için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ünü durmadan etrafa ilan edilip yayılmaktadır demektedir. Fakat bunu Deccal'ın taraftarları yapacağı için bu propagandanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı kötüleme şeklinde olacağı da söyleyebiliriz. Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başlangıç yıllarının sıkıntı ve zorluklarla dolu mücadele yılları olduğu anlatılmaktadır. Altın çağı ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunduğu dönemlere aittir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Müslümanlar ancak bu devirde rahata, bolluğa, huzura kavuşacaklar ve sevgiye, barışa, kardeşliğe dayalı bir hayata bu devirde yaşayacaklardır demiş Peygamber Efendimiz hadislerinde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten Peygamber Efendimiz çok detaylı olarak bahsetmiş Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan, Ehli Beytim'den diye bahsediyor. Ve onun fiziksel özelliklerinden, nasıl bir ortama geleceğinden, nasıl bir ortamda bulunacağından, nasıl bir insanlarla mücadele, Deccal'le mücadele edeceğinden, sıkıntılarından, yaşayacaklarından, o zamanki yaşanacak ekonomik olaylardan ve bu şekilde Peygamber Efendimiz'in bahsettiği birçok hadis var. Yaklaşık 200 tane alamet de var ahir zamanla ilgili ve bunların 150'den fazlası da gerçekleşti. Hadislere baktığımız zaman da Peygamber Efendimiz'in dediği gibi olayların tesbih tanelerinin ardı ardına gelmesi gibi gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlar da bize ahir zamanda olduğumuzu gösteriyor. İşte o bazı istemeyen bir kısım insanlar da Peygamber Efendimiz'in dediği gibi Deccal bölümünde işte onun çıkışını engellemeye çalışır gibi uğraşıyorlar ama bunu kesinlikle yapamayacaklar. Çünkü dünyanın kaderi bu şekilde. Peygamber Efendimiz söylüyor. Tek bir gün dahi bile kalsa kıyamet kopmayacaktır. Uzayacağını söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmeden. O yüzden bunların ahir zamanda yaşanacağı ve bu gelişmelerin de ahir zamanda devam edeceğini günümüzdeki olaylarla da beraber görüyoruz. Ahir zamanda yaşadığımızın da hadislerde Peygamber Efendimiz bize anlatmış inşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik. Saat 22'de Sayın Hamdan Oktar'la gece sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.